Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta programı Başak Mirelili ve Tolga Gökova ile yapacağız. Başak merhaba.
Merhabalar.
Tolga merhaba.
Merhabalar, selamlar.
Selamlar. Başak, iznin önce Tolga ile başlamak istiyorum. Aslında Tolga ile değil de Gökova ailesini biraz konuşmak istiyorum. Cumhur Gökova ile yıllar önce 2 ya da 3 program yaptık beraber. Tolga ve Atilla da babalarının yollarında gidiyorlar. Evet Tolga, biraz Gökova ailesini ve denizi anlatsana dinleyicilere.
Yani bizim yelkenle olan bağımız tabii babam kaynaklı. Cumhur Gökova, Türkiye'de amatör denizciliğin İlk isimlerinden diyebiliriz. Dünya turu yapmış bir eğitmen. Senelerdir de çok aktif bir şekilde, hala yaşı da ilerlemesine rağmen aktif bir şekilde denize çıkıp eğitim veriyor. Biz de abimle beraber aynı mesleği sürdürüyoruz. Haftalık eğitimlere çıkıyoruz genel olarak. Bu sene de böyle bir işte Türkiye turu rekoru kapsamında uzun zamandır ilk defa böyle bir uzun seyir yapmış olduk beraber. Abimle böyle bir işe giriştik.
Peki ben biraz tabii Cumhur Gökova'nın Kanada şeyli orijinli bildiğim kadarıyla bir sertifika vermeye başladığını hatırlıyorum.
Yani doğrudur.
Cumhur'un verdiği sertifikanın yanlış bilmiyorsam uluslararası bir geçerliliği var. Yani Türkiye'de verilen diğer şeylerden biraz, sertifikalardan biraz daha farklı.
İlk başlangıç noktası öyleydi. Biz belli bir müddet Kanada'da yaşadı anneme babam. Biz de abimle zaten doğum yerimiz de orası. Ondan sonra Türkiye'ye taşınmaya karar verdiklerinde babam Canadian Yachting Association, CYA'nin Türkiye'de sertifikalarını, eğitimlerini ve sertifikalarını vermeye başlamıştı. Ondan sonra başka kuruluşlar da oldu. Şu anda tekrardan Türkiye Yelken Federasyonu ile çalışmaya devam ediyoruz.
Peki Tolga, ben çok uzun yıllardır yapıyorum bu programı ve Tolga Pamir ağırlıklı olmak üzere Açık Deniz yarışçılığını çok fazla konuştuk ve hep bir özlemle söz ediyorduk, yani neden Türkiye'de yok diye. Bu rota, yani Hopa'dan başlayan ve Türkiye turu olarak tanımladığımız rota aslında daha önce yapılmıştı, bu Figaro 2 teknesiyle.
Evet, aha,
yanılmıyorsam Vedat Tezman'ın teknesiydi. Bu rota yapıldı ama arkası gelmemişti. Sonra tekrar Tolga Pamir gündeme getirdi. Ve de evet, birdenbire sanki bir hareket, bir heyecan başladı. Ardından siz geldiniz. Dün Tolga ile konuşuyorduk. Ben bir espri yaptım. Bu kendi rekorundan kırılmasından söz ediyordu. Ben de dedim ki, yani ben yüzerek başlasam senin rekorunu kırabilirim. Çünkü senin şöyle bir rekorun var dedim. Türkiye turunda en fazla sürünmüş yelkenci rekoru sende.
Biraz rüzgarsız kaldı hakikaten.
Evet, çok çok çekti. Sizinki nasıl geçti Tolga? Başak da birkaç kısa bir zaman sonra aynı rotayı solo olarak
başlattı. Açıkçası biz Tolga abinin çıktığı tarihe bakınca Temmuz ayı civarında çıkmıştı o geçen sene. Haziran sonu gibi. Biraz Karadeniz'in rüzgarsız olduğu, daha sakin olduğu bir dönem diye biliniyor zaten. Biz de o yüzden biraz daha erken yapmak istedik. Mayıs'a çektik bunu. Biraz daha rüzgar beklentisiyle, ki evet sert rüzgarlarla karşılaştığımız oldu ama bizim de böyle rüzgarsız kaldığımız ya da tekme ortalamamızın çok düştüğü anlar oldu hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de. Dolayısıyla bu hani sadece mesafe zorluğu olarak karşımıza çıkan bir parkur değil. Çok değişken rüzgarları coğrafyasıyla aslında zorlu bir etap. Dolayısıyla evet, Tolga abiyi de hani bunu solo yaptığı için tekrardan tebrik etmek gerekiyor. Bizim yaptığımız süre farklı sonuçta, biz duo ekibiyle yaptık. Hani Tolga abinin rekorunu kırmış sayılır mıyız bilmiyorum ama bir parkur süresi...
Yok, sayılmazsınız ama Başak Tolga'nın rekorunu kıracak, buna eminim.
İnşallah.
Peki, bu açık deniz, daha doğrusu bu kadar uzun seyir bir denizci olarak beni şöyle ilgilendiriyor. Sadece bir performans yarışı değil, yani koyuçlu yarışlardan ya da şamandıra yarışlarından çok farklı, ciddi bir strateji gerektiriyor. Mesela 12 aya yaygın bir şey bu. Yani kışın da bu rekor denemesini yapabilirsin.
Tabii,
Yapabilir.
aynen. Tabii.
Yapabilir. Dolayısıyla bu meteoroloji hesaplaması en az tekne kadar, teknenin performansı, yelkencinin performansı kadar önemli. Sizin bir meteoroloji danışmanınız var mıydı,
Ya
Tolga?
belki de en önemli kısmı o. Yani zaten rekor denemesi olmasının sebebi bütün bu konuların açık olması. Yani tekne seçiminde serbestsiniz, tarih seçiminde serbestsiniz. Dolayısıyla aslında işin büyük kısmı o planlama. Biz bir danışmanlık gibi değil ama böyle 5 senelik, 10 senelik geçmiş hava raporlarını satın alabileceğiniz siteler var. Buralardan bazı dataları topladık. Biraz da hani kendi sezonumuz, iş durumumuzla alakalı bize en uygun zaman Mayıs gibi geldi. Dediğim gibi çok kötü bir zaman değil bu ama biz de böyle 2-3 gün çok rüzgarsız kaldığımız anlar oldu. Tabii onları öngörmek çok mümkün değil çünkü artık iklimler de biraz değişmeye başladı haliyle.
Evet, evet.
Çok fazla böyle öngöremiyoruz. Ay
Evet.
ayda tutmuyor o fırtına takvimleri
Evet.
vesaire.
Koca
Biraz
koca
şansa
karı
geldi.
koca karı fırtınalarının tarihleri değişti galiba, değil mi Tolga?
Birer hafta atmış, evet.
Peki, ben aynı soruyu Başak'a sormak istiyorum Tolga izninle. Başak, önce senin hikayeni dinlemek istiyorum. Yani denizle ilişkin nasıl başladı, nerelisin, ne yapıyorsun? Ben seni hiç tanımıyorum. Yani dün bir telefonda konuştuk, bugün de programdayız işte.
Evet. Ama aslında ben çok uzun zamandır yelken sporuyla uğraşıyorum zaten. Ta lise yıllarında, yani 95'lerden bahsediyoruz. Gene centerboard'la başladım yelken sporuna. Aynı zamanda surf de yaptım. Üniversiteyi tamamladıktan sonra yat yarışçılığına geçtim. Çok uzun süre, hatta ilk teknemizi 3 kız almıştık. O zaman da popüler bir ekiptik. O zaman kadınlar gene yelken sporunda bu kadar aktif değillerdi. Çok uzun süre yat yarışlarında İstanbul'da, aralıksız hatta 5 sene her hafta sonu diyebilirim, yarıştım. Ama sonrasında yarış dünyasına biraz ara verip hani açık deniz yarışçılığı değil, açık deniz geziciliğine merak sardım. Uzun yollar yapmaya başladım. 2018'den beri de aslında teknede yaşıyorum. Dolayısıyla böyle uzun parkurlar benim işim. Çünkü tekne benim evim. Çok uzun mesafeleri aslında evimin içerisinde hiç zorlanmadan kat edebiliyorum. Bu da benim avantajım böyle bir parkurda. Eğitimlerime devam ettim. Ben İngiltere sistematiğinde aldım eğitimlerimi. En son Yacht Master sertifikamı da zaten Solent Denizi'nde aldım. Tabii bizim denizlerimizle karşılaştırıldığında çok değişik denizler, güzel bir
Çok sert.
tecrübe. Evet, sert denizler, gelgit var. Bunlar bizim alışık olduğumuz şeyler değiller. Nehirlere girmeler, çıkmalar var ama ben herkese zaten eğitimi ve farklı denizlerde olmayı da tavsiye ediyorum bu işten daha fazla keyif alabilmek için.
Peki Başak, Karadeniz'i sorayım sana. Daha önce Karadeniz deneyimin var mıydı, yoksa bildiğim kadarıyla sen şu anda Trabzon'dasın,
Evet,
Opa yolundasın.
bu sabah Trabzon'a geldim. Ve ilk defa Karadeniz, yani çok utanarak söylüyorum, ilk defa Karadeniz'e çıktım. Zaten Temmuz'un 9'unda da dünya turuna çıkacağız eşimle beraber. Dünya turuna çıkmadan önce evet, Karadeniz'e çıkmamış olmak bizim için gerçekten çok yanaklarımızı kızartıcı bir suç gibiydi. Bunu da bir fırsat bildik. Biz yaklaşık 10-15 gündür Karadeniz'deyiz. Yani aslında tekne transferi yapmıyoruz da bir tur yapıyoruz Karadeniz'de. Girip çıkmadığımız liman kalmadı. Evet, her limana giremesek de mutlaka bir arabayla çevreyi gezmeye çalışıyoruz. Bu sabah Trabzon'a geldik. Bir 2-3 gün burada olacağız. Yaylaları gezip Opa'ya da öyle geçeceğiz. Yani bu eksikliği de aslında Türkiye turu vesilesiyle tamamlamış olduk.
Peki, bir utançtan söz ettin. Ben de bu sefer tersten gireyim topa. Aslında Karadenizlerin de biraz yelken konusunda utanmaları lazım diye düşünüyorum. Yani mesela yelkenli balıkçı teknesi yok Karadeniz'de. Karadenizlerin yelkenle çok fazla ilişkileri yok. Dolayısıyla sanıyorum sizin bu girişimleriniz Karadeniz'e de Karadenizlilere de yelkeni hatırlatma şeyi getirecektir gündeme. Peki
Evet,
ikinize de.
yani bu yanlış değil ama tabii bu etkileşim meselesi.
Evet.
Daha çok yelkenci İstanbul'dan çıkıp güneye gitmek yerine kuzeye gitse, bu işin ne kadar keyifli olduğunu, buralarda gezmenin ne kadar güzel olduğunu gösterse, bunu bir spor olarak tanısa, her seferinde Karadeniz çıkılmaz, işte dalgası kötü, rüzgarı kötü diye birileri kulaklarımızı çekmese, her şey daha hızlı gelişebilir.
Peki ikinize de sorayım. Halkın size ilgisi nasıl? Yani ne yaptığınızın farkındalar mı? PR şirketleriniz var mı? Bunu duyurusunu, tanıtımını yapıyor musunuz? Yerel yönetimler sizi nasıl karşılıyorlar? Hem Tolga'ya hem Başak, ikinize de soruyorum ayrı ayrı. Önce Tolga'yı alalım.
Valla gittiğimiz yerlerde tabii enteresan bir operasyon olduğu için gayet güzel karşılandık sağ olsunlar. Hem Hopa'da hem varış noktamız olan İskenderun'da insanlar ilgi duyuyor. Karadeniz'de tekneyi transfer ederken de durduğumuz stoplarda herkes tabii tekneler enteresan geldiği için, şimdi bir balıkçı barınağı ana yarış teknesiyle yanaşınca bir gelip merak ediyor herkes. İlgi var. Karadeniz hani yelkenciliğin çok gelişmeme sebeplerinden bir tanesi de tabii coğrafi yapısı çok Ege gibi değil. Rüzgarları değişik, çok ani değişebiliyor her şey. O üçleme beşleme dedikleri dalgalar ufak boy tekneler için sıkıntı yaratabiliyor. Bir de bir problem olduğunda yanaşabileceğiniz liman sayısı, korunaklı hani bir yelkenin girebileceği liman sayısı çok az. Çok fazla koy da yok böyle girip demir atabileceğiniz. Dolayısıyla biraz o konuda geri kalmış vaziyette. Ama tabii bu tarz organizasyonlar mutlaka bir şey uyandıracaktır tekrardan o tarafta.
Tolga, ben bir yelkende balıkçı teknesi tasarladım, maketini de yaptım. Bu son akaryakıt zamlarından sonra yelkene olan ilginin çok artacağını düşünüyorum ben.
Doğrudur.
Yani yelken bir balıkçı teknesinin yakıt anlamında müthiş bir tasarruf getirdiğini düşünüyorum, biliyorum. Dolayısıyla sanıyorum yelkencilik gelişecek. Bir şey sormak istiyorum Tolga. Başak, sen bir şey söylemek istiyorsun gibime geldi. Buyur.
Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben tabii çok Gezi oyalarına geldiğim için yelken kulüplerine de uğrama fırsatı buldum. Burada bir sürü insanla tanıştım. Hemen her durakta durdum. Yani bu sistematiğin, Türkiye turunun bunu niye yaptığımızın defalarca anlatılması gerekiyor. Ben çok yakınımdaki insanlara bile bunu her seferinde doğru anlatamadığımı görüyorum. Bu Tolga Pamir'in oturttuğu sistematiği bizim çok daha iyi bir şekilde anlatmak için çaba göstermemiz gerekiyor. PR ajansları bunun bir yolu olabilir. Federasyonun kendisini daha çok anlatması da mutlaka diğer faydalı bir yolu olacaktır.
Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tür yarışlarda güvenlik çok önemli. Yani hatta refakatçi tekneleri bile olabiliyor. Sahil güvenlik ya da kıyı emniyeti bu anlamda katkı sağlıyor mu Tolga?
Şimdi Türkiye Yelken Federasyonu zaten biz yola çıkmadan önce bütün geçtiğimiz illerdeki sahil güvenliklere bir önden bildirme yapıyor. Ve sağ olsunlar bizi de her hani konuma yaklaştığımızda telefonla arayıp, telsizle ulaşıp, özellikle Amasra'dan İstanbul Boğazı'na kadar olan kısımda hala böyle bir mayın şüphesi olduğu için çok ilgilendiler. İstanbul Boğaz geçişinde sahil güvenlik bize eşlik etti her halükâra karşı. Çok ilgililer bu konuda, hiçbir şekilde bizi orada yalnız hissettirmediler yani. Ama zaten bu konuda en güvenlik problemi yaşayabileceğiniz yer İstanbul Boğaz geçişi. Biz evet, şanslıydık, geceye denk geldik. Saat 3'te giriş yaptık Boğaz'a kuzeyden. Dolayısıyla trafiğin, hani sivil trafiğin hiç olmadığı saatler. Tek taraflı bir separasyon trafik akışı vardı. Ama ona rağmen çok hani Boğaz'ın belli noktalarında rüzgarsız kalınca haliyle sadece akıntıyla ilerliyor tekne. Orada da manevra kabiliyetiniz biraz düşüyor. Böyle birkaç yakın geçiş yaşadık bir iki gemiyle. Orada tabii ki bir yardım isteme durumunuzda direkt mecburen diskalifiye oluyorsunuz dıştan yardım aldığınız için. Ama yine de sahil güvenlik gerekli çağrıları yapıp telsizden bizi orada eskortluk yaptı. Yani orada hani sahil güvenliğin dahil olabileceği tek yer Boğaz geçişi gibi görüyorum ben, acil bir durum olmadığı sürece.
Peki Tolga, aslında Atilla Gökova da programda olacaktı ama maalesef bir sağlık şeyi gözlerine evet, ufak problem gitmiş. Onu alamadık, yani katılamadık programa. Şunu sormak istiyorum Başak'a. Başak, neden solo seçtin de ikili, yani diyor seçmedin? Solo seçmenin özel bir nedeni var mı Başak?
Yani tekne ve deniz benim özel alanım gibi biraz. Yalnız başıma teknede olmaktan, denizde seyir yapmaktan keyif alıyorum açıkçası. Bir de tabii günün sonunda bir yarıştan bahsediyoruz. Ve benim teknemin spesifikasyonları örnek vermek gerekirse Tolga ile Atilla'nın kullandığı tekneden çok daha farklı. Yani bunu duo ya da ekip olarak yapmakta avantaj kazandıracak bir tekne değil. Solo'da en azından tekneyi kullanan kişinin yetkinlikleri birleştirildiğinde konuyu daha ileriye taşıyabilecek, bu rekoru kırmaya götürebilecek bir kombinasyonu tercih etmek daha mantıklıydı.
Anladım. Peki şu, Başak şunu sormak istiyorum. Şimdi ikili ile tek kişi olmak arasında önemli bir fark var. İkili de varlığı usulü, yani biri dümende olup öbürü dinlenebiliyor. Solo ise ikiliye göre çok daha zor ve meşakkatli. Van de Globe'dan bilirsiniz, bir uyku rejimi eğitimi yapıyorlar şeyden, evet, önce, yarıştan önce. Sen böyle bir şey yaptın. Uyku meselesini nasıl hallediyorsun? 15-20 dakikalık uykular mı, yoksa otopilota güvenip rotaya güvenip yarım saatlik, bir saatlik uykular?
Yok. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Hele ki bu parkurda, yani Tolga'nın biraz önce bahsettiği boğaz geçişleri olan ya da trafiğin yoğun olduğu parkurlarda mümkün değil öyle yarım saat, bir saat uyumak. Ben bütün kışı 20 dakikalık uyku düzenine alışacak pratikler yaparak geçirdim. Aynı zamanda uykuyu yemekle de birleştirmek gerekiyor. Yemek düzenini de solada değiştirmek gerekiyor. Öyle günde 3 öğün yemekte idare edemiyorsunuz. Hem yemek miktarını düşürmek hem de sayısını arttırmak gerekiyor. Ve uykuyla yemeği birleştirip yemeğin uykuyu desteklemesini sağlamak gerekiyor. Sadece 20'şer dakikalık intervallerde uyuyorum. Çünkü bu da aynı zamanda uyku döngüsünde ideal bir süre. Peki, diğer taraftan tabii ki elektroniklerden çok destek alıyorum.
Peki Başak, bu 2-20 dakika arasında ne kadar zaman farkı var? Yani 20 dakika uyudun, ne kadar ayakta kalıyorsun, ne kadar sonra tekrar uyuyorsun?
Değişiyor. Yani bazen sadece 5 dakika gözünü kırpıp sonra uyudun da olabiliyor. Ama kalkıp 2 saat boyunca teknede bir şeyler yapıp dönüp tekrar 20 dakika uyuduğun da oluyor. Hatta bazen sadece 20 dakikalık 2 tane seans yaptıktan sonra bütün geceyi ayakta geçirdiğin de olabiliyor. Tamamen o günün, o anın hava trafik koşullarına, daha çok da deniz trafiği koşullarına bağlı.
Peki, belki dinleyiciler şu bilgiyi vermemiz lazım. Sonuç olarak biz o aşağı yukarı 12 günlük, 11-12 gün, 13 günlük havanın durumuna göre bir seyirden söz ediyoruz. Yani Başak, senin sözüne ettiğin düzen 10 gün, 12 gün, 13 günü içeriyor. Dolayısıyla gerçekten zor bir şey parkur. Yani bunun zorluğunu mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Yani rekor deyince insanlar 100 metre, 200 metre yarışı zannedebilirler. Öyle değil. Bu çok ciddi bir performans ve fiziksel direnç istiyor. Hatta yani solada şöyle bir şey var. O anki taktik ve stratejini tartışacağın kimse olmuyor Başak. Halbuki ikili de öyle değil. Yani kıyıya mı yakın gidelim, açıkta mı kalalım mı, bir başkasıyla konuşup...
Öyle deme, kendi kendine konuşmaya başlıyorsun bir süre sonra.
Peki Tolga'ya sorayım. Tolga, siz neden ikiliyi seçtiniz? Tek tek de yapabilirdiniz.
Ya ben tek kişi bu işlerin çok keyifli olduğunu düşünmüyorum açıkçası ya. Biraz böyle paylaşım, abi kardeş vakit falan güzel olur diye düşündük. Bir de abi kardeş sinerjisi her zaman daha farklı oluyor. Sonuçta ikimiz de bu işi profesyonel yapan insanlarız. Böyle daha keyifli olacağını düşündük açıkçası. Yoksa zorluk ya da kolaylık açısından değil. Biraz peki, daha keyifli bir anı olsun diye.
Bu tür şeylerde paylaşmak çok önemli bir duygu bence. Bu yeni teknolojiyle birlikte aslında internet üzerinden bu yalnızlık duygusu biraz olsun hafifleyebiliyor. Ne dersin Başak?
Bence biraz olsun değil, bayağı hafifliyor. Ben geçen bir kalifikasyon parkuru yaptım Marmara Denizi'nde ve maalesef çok rüzgarsız bir dönemdi. 320 mil kuş uçuşu 9 günde yaptım. Yani bu eşittir 9 gün boyunca Marmara Denizi'nde yalnız başıma kaldım. Bunlardan bir kısmı 24 saate yakın olduğum yerde çakılı kaldığım dönemleri kapsıyordu. Yani elimde bu telefon, sosyal medya, insanlarla konuşmak olmasaydı aynı rahatlıkla geçer miydi emin değilim.
Tolga, sen ne diyorsun?
Çok doğru. tabii ki. Hatta bazen rotayı biraz değiştirip telefon çeksin diye kıyıya yaklaştığımız bile olabiliyor.
İkinci olayım ama telefonla konuşayım diyorsun.
Yani bizim biraz işimizin parçası da sosyal medya olduğu için abimle benim. O yüzden tabii ki o etkileşim bizim için önemli. Hem operasyonun tanınması, duyulması manasında. Hem de hakikaten gelen mesajlar, insanların canlı olarak takip edişi, arayıp sormaları vesaire insanı motive ediyor gerçekten.
Özellikle. Peki Tolga, Başak gidecek, dolayısıyla yurdumuzu terk ediyor. Terk ediyor demeyelim de başka yurtlara doğru yola çıkacak Temmuz'da. Ama o zaman bu soruyu sana sorayım. Türkiye'de açık deniz yarışçılığının geleceği konusunda umutlu musun?
Ben bu parkurla umutluyum. Çünkü bu parkur, şimdi Avrupa'da bu tarz yarışlar oluyor. İngiltere'de, Fransa'da vesaire bu tarz açık yarışlar hem solo hem duo sınıflarında. Bence Türkiye parkuru bu konuda özel bir parkur. Çünkü dört farklı denizden geçiyorsunuz. İki tane boğaz geçişi var. Hem coğrafyalar hem rüzgar yapıları değişiyor. Sadece boğazlardan geçmek başlı başına bir artı. Yani keyif olarak. Dolayısıyla eğer biz bunu güzel duyurabilirsek bu tarz organizasyonlarla bence bunun ucu açık, bu uluslararası bir hale bile gelebilir ileride. Ama tabii ki aynı şekilde takip edip işte her sene bizlere rakip çıkması, bu rekorların, sürelerin devamlı aşağı çekilmesi, daha iyi teknelerin gelmesi, daha böyle insanların gezi versiyonundan hakikaten performans kovalayacağı versiyonlara gelmesi bu işi geliştirecektir tabii ki. Amacımız da biraz o zaten.
Evet, şimdi şöyle bir fark var diğer ülkelere göre bizim farkımız. Onlar sürekli yeni rotalar peşinde koşuyorlar. Mesela şu anda önümde bir ekran açık, Virtual Regatta'da. Yeni bir yarış koydular. Adriyatik'ten başlıyor, Kıbrıs'ı dönüyor, işte Korsika'da bitecek ya da Korsika değil. Ama bir Akdeniz ve Ege turu var. Mesela biz hiç böyle uzun rotalar planlamadık. Hatta ben yıllardır şunu söylüyorum, aşağı yarışına neden bir solo ve duo klasmanı eklenmiyor diye. Çok konuştuk bunu. Hatta bu sene bir arkadaşımla birlikte, Hüsnü Altok'la birlikte, benim bir bebek 750 teknem var. Özel bir tasarım, benim tasarımım. Onunla aşağı yarışına ikili olarak katılacağız. Bir aksilik olmazsa. Yani gerçekten Türkiye kıyıları ve komşu olduğumuz denizler bu tür yeni rotalar tasarlamak için çok uygun. Ama sanki bizim niyetimiz yok. Ne dersin Başak?
Buna bizim niyetimiz yok demekten ziyade bizim bunun için hazırlığımız yok demek belki doğru olabilir. Yani biz çok emekliye her tarafı deniz, neredeyse her tarafı denizlerle çevrili bir ülke için hala emekleme pozisyonundayız. Bugün bu yarışların düzenlendiği, organizasyonların yapıldığı Fransa, İngiltere gibi ülkelere bakarsak bizden kat be kat daha fazla denizcileri var. Biz hala emekleme aşamasındayız. Biraz daha ayağa kalkıp da adım atmaya başladığımızda her şey daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yani şimdi güney yarışına solo ve duo katılmaktan bahsediyoruz. Hani geri gidelim. Bundan bir 20 sene öncesindeki güney yarışına katılımcı tekne sayısıyla şu anki aralığında bile dağlar kadar fark var.
Evet, yalnız şöyle bir şey var. Mesela tabii Fransa bu konuda çok önde. Yeni bir yarış koydular. Van de Artik diye. İşte gene Fransa'dan başlıyor. Grönland'a dönüp gelecekler. Yani bu hakikaten biraz böyle şey, beni en azından hani üzmek demeyeyim de, ya niye biz böyle şeyleri yapamıyoruz? Niye böyle yelkenciler yetiştiremiyoruz?
Yani bu aslında yelkenciler yetişmiyor. Çok kalifiye denizcilerimiz var Türkiye'de. Çok iyi yarışçılarımız var. Açık deniz yarışçılarımız da var. Sadece bu iş biraz da bütçe işi. Şimdi bahsettiğimiz organizasyonlar çok maliyetli, ciddi sponsorluk isteyen organizasyonlar. Mesela Tolga Pamir biliyorsunuz bir Atlantik yarışına katıldı. Evet. Geçtiğimiz aylarda. Şimdi teknenin oradan buraya transfer edilmesi, tekrardan Hopa'ya gitmesi vesaire, bunların hepsi maliyet ve süre. Şimdi o maliyetleri karşılayacak destekçiler, sponsorlar bulunamayınca iş biraz da yavaş ilerliyor. Herkesin bunu da cebinden karşılaması mümkün değil. O yüzden biraz aslında böyle büyük markaların bu işlere yönelmesi bu işi geliştirecek. Yurt dışında da öyle, sponsorsuz hiçbir yarış dönmüyor sonuçta. Federasyonlar yarışları
yine diyorlar. hem siz hem ben hem Tolga yani sponsorlar bulup da ne yapmaya çalıştığımızı anlatıncaya kadar çok uğraşmadık mı?
Evet.
Tabii ki.
Ama Başak zaten bütün dünyada bu böyle. Yani ben Ellen MacArthur'u hatırlıyorum. 2000 civarında mektup yazıyor Van de Globe'a sponsor bulabilmek için. Yani bütün o açık deniz bu tür performansların ya da işte yarışların kitapları çıkıyor daha sonra. Yani kitabın neredeyse yarısı sponsor arayışlarının hikayesiyle dolu.
Aynen öyle. Bizde de tabii kendi kontaklarımızı da kullandık. Sağ olsun yakın tanıdıklarımız hemen cevap verdiler. Onun dışında hani tanımadığımız kişilere ulaşmak için LinkedIn'den vesaire bayağı bir mesai harcadık. Sponsorluk dosyalarını göndermeler, işte görüşmeler, bütçelendirmeler vesaire. O da işin büyük bir kısmı. O konuda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Yani bu sektörle aslında çok alakası olmayan birçok araya getirme şansımız oldu. Şimdi birçok denizci hani Marin markasının bu tip organizasyonlara sponsor olması zaten beklenebilir ama işte bir araba markası ya da bir bilgisayar markası vesaire hani sektörün dışından insanlara ulaşmak daha zor oluyor. İkna etmesi de daha zor oluyor. Bu manada da güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Biraz böyle bir farkındalık oldu. Umuyorum ki ilerleyen süreçte de böyle hani farklı markaların, daha global markaların bu işlere dahil olması kolaylaşır.
Tabii burada medyaya çok önemli. Yani medya yelken sporuyla ilgilenmezse yani ağzında kuş tutsan bir markayı ikna etmen mümkün değil. O hani bir yarışın diyelim ki Türkiye turunun basındaki kapsadığı yer işte o coverage dediğimiz mesele. Bu çok önemli. Ben mesela işte yıllardır bu radyo programını yapıyorum ama kendim de yarışçı olmama rağmen yarışları haber olarak bu programın gündemine getirmiyorum. Getirmek içimden gelmiyor çünkü hikaye yok ortalıkta. Yani sonuç olarak Türkiye'deki yarışlarda işte 5-10 tane tekne yarışıyor. Gerisi de biraz böyle keyif için yarışıyor. Yani
doğru, evet,
hikaye yaratılmadığı sürece basının da ilgisini çekmek çok mümkün değil. Mesela ben şaşırdım. Başak çok hoş bir hikaye koydu önümüze. Yani şu anda işte solo olarak Hopa'dan start alacak bir hafta içinde falan herhalde. Ama bakıyorsun Başak 9 Temmuz'da da eşiyle birlikte dünya turuna çıkacak. Arkasında da bir hikaye var. Şimdi bunu kağıda ya da işte filme, videoya dökemediğimiz sürece pek sponsor konusunda gelişme sağlamak mümkün değil gibi geliyor bana. Ne dersin Başak, senin sponsorun var mı?
Benim de var sponsorum, sponsorlarım var hatta. Ama tabii bizim yaptığımız bu işler çok maliyetli işler. Yani bu teknelerin kalkıp İstanbul'dan, hatta biz Güney'den, Gökova'dan transferini yaptık. Hopa'ya transferi bile çok ciddi maliyetler. Daha fazla olması gerekir sponsorun. Yani mevcut masraflarımın şöyle söyleyeyim, belki %25'i %35'i sponsorlarım tarafından karşılanıyor. Geri kalanı yine benim karşıladığım masraflar.
Eş dost arkadaş sponsorluğu var mı Başak?
Evet, zaten sponsorluk işi hep eş dost akrabadan oluyor. Yani kurumsal isim de görünse günün sonunda eş dost akrabadan oluyor.
Peki ben Tolga'ya sorayım, Tolga Gökova'ya sorayım. Onlar daha köklü bir aileden, denizci aileden geliyorlar. Tolga, Van de Globe ilginizi çekiyor mu? O tür uluslararası yarışlar.
Tabii ki çekiyor tabii ki ama bu şimdi Van de Globe'a ben hadi gidiyorum deyince katılacağınız bir yarış değil. Birçok eleme süreci, eleme yarışı var. Biliyorsunuz her 4 senede yapılan bir yarış.
Evet.
Böyle bir şeye karar verdiğinizde bütün kariyerinizi sadece buna adamanız gerekiyor. Dolayısıyla o köklü bir değişim olur bizim için şu anda öyle bir şey yapmaya karar versek. O yolda Tolga abinin, Tolga Pamir'in hani mesleki olarak açık deniz yarışçılığı yaptığı için onun yönlenmesi daha kolay olur ama benim şu anda öyle bir imkanım, sürem yok maalesef.
Anladım.
Ama yakından takip ediyoruz tabii ki yarışları.
Peki biraz Tolga, aşağı yarışını konuşalım. Siz yelken eğitimi de veriyorsunuz. Gökova Sailing diye olan.
Evet.
Hatta Pendik'te sizin eğitim teknesiyle benim tekne komşu.
Süper.
Çıkınca bakıyoruz. Birazdan da tekneye gideceğim zaten. Aşağı yarışını konuşalım Tolga. Yani bence bu konuştuklarımız kapsamında bizim elimizdeki en önemli yarış aşağı yarışı. Aşağı yarışında eğitim veriyor musunuz?
Eğitimden ziyade böyle yarışçılık eğitimi verdiğimiz kursiyerlerimizi toplayıp yarışlara katılıyoruz tabii ki. Yani sıfır kimseyi götürmüyoruz oraya. Orada da bir iki senedir biliyorsunuz bu Bozcaada etabı konuşuluyor, gerekli mi gereksiz mi diye. Zaten çok uzun bir yarış değil. Bir de Bozcaada'da bir stop veriliyor. Onun dışında bence o olmazsa gayet açık deniz, hani Türkiye'de gelişmesi için açık deniz yarışçılığının gayet uygun bir yarış. Biraz daha burada organizasyon işlerinin de keyifli hale gelirse katılımlar da daha çok olacaktır. Şimdi bir de o kısmı var. Sonuçta bütün katılan tekneler bir kayıt ücreti ödüyor, bir maliyete giriyor. Ama karşılığında sadece bir start, bir finish yapıp evlerine dönünce pek hoş olmuyor tabii ki.
Vallahi bu konu çok uzun zamandır tartışılıyor. Benim oyum tek etap olması, ki bu sene öyle. Yani İstanbul start, Turgut Reis finish evet. Olacak. Arada Bozcaada şey yok, molası yok. Ama dediğin de doğru, bir sürü yarışta ya Bozcaada'da bir dursak da bir akşam bir şeyler yiyip içsek, sonra ertesi gün tekrar bir start alsak.
Ama bu eskiden şöyleydi, eskiden Bozcaada bu kadar popüler değildi, bu kadar çok mekan da yoktu. Bu kadar teknenin Bozcaada'ya gitmesi, Bozcaada'nın tanıtımı, teknecilerin kendi yaptıklarını anlatması açısından falan bayağı faydalı oluyordu. Ama şimdi Bozcaada'nın şekli değişince o fonksiyonunu kaybetti durak olarak.
Evet, bir de işin sportifliği kaçıyor şimdi. Arada bir mola verip akşam bırakıya gidip ertesi gün tekrar start aldığınızda o biraz yarış modundan çıkıyor ister istemez.
Valla ben Vedat Tezman'ın bir lafını hiç unutmuyorum. Onlar sanıyorum Levent'le birlikte bu şeyin Fransa'dan Türkiye'ye Figaro 2'lerle yapılan yarışa katılmışlardı. Vedat Tezman şey demişti o yarıştan sonra. Ya biz tatlı su midyesiymişiz meğer. Çünkü diğer bütün tekneler işte Cenova, balon, full arma giderken bizimkiler bir ikinci camadan da arkalardan geliyorlarmış. Çünkü o sert havada, o denizde balon basmaya yememiş, öyle diyeyim. Peki şunu sorayım ikinize de, önemli bir iş yapıyorsunuz. Hem siz Atilla ile birlikte son yaptığınız şey çok önemli. Başak'ın yapacağı da çok önemli solo olarak Türkiye turu. Belgeliyor musunuz? Tolga siz mesela video, yani profesyonel...
Tabii seyir esnasında da birçok paylaşım yaptık. Bir YouTube videosu da hazırlıyoruz şu anda, önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Böyle bir buçuk saatlik bir belgesel tadında bir şey oldu. Onu böyle 20 dakikalık, 25 dakikalık seriler halinde paylaşmaya başlayacağız tabii ki.
Ya işte Başak... burada solo ve duo olmanın farkı tekrar ortaya çıkıyor.
Evet, evet. Yani vallahi duo olunca da çok zor. Çünkü çift kişi olsak da aslında çoğu zaman tek başımıza kullanıyoruz tekneyi. Hep vardiyalı gittiğimiz için böyle beraber geçirdiğimiz vakit gün içerisinde 2-3 saati geçmiyor. Biz hani öyle olmasına rağmen zorlandık video çekmekte, içerik üretmekte vesaire.
Tek başına gerçekten çok zor. Yani zor, bir kriz anında evet. O kamera yanında olmuyor. O en muhteşem anı kaçırıyorsun.
Aynen öyle.
Valla mesela ikinize de söyleyeyim. Ben sponsor olsam, yani ikinizden birine sponsor olsaydım, İstanbul Boğaz geçişinin gündüz yapılması şartını koyardım dosyaya.
Yani siz gelmiyor maalesef ki.
Siz mesela gece geçişi yaptınız. Ben markamı Dolmabahçe Sarayı'nın önünde görüntüleyemezsem niye sponsor oluyor?
Evet evet. Biz de gündüze denk gelmesini çok arzuladık. Çünkü orada hani insanlar geliyor, sahile izliyorlar, alkışlıyorlar vesaire diye planlamıştık ama gece 3'e denk geldi. Bir açıdan da çok keyifli oldu bizim için. İnanılmaz bir manzara, çok keyifli bir geçişti ama tabii ki hani etkileşim açısından daha zayıf oldu. Ama onu tabii denk getirmek biraz şans. Planlayabileceğiniz bir şey değil.
Başak'a sorayım aynı soruyu. Başak, sen nasıl planlıyorsun? Gündüz mü geçeceksin İstanbul'u?
Bunu bilmek mümkün değil gerçekten. Ya ben şu an hani sürekli hava durumuna bakıyorum. Haftaya yola çıkacağım. Acaba Sinop burnunu ne zaman geçerim diye. Sabah hava durumuna bakıyorum. Farklı bir senaryo. Akşam hava durumuna bakıyorum. Farklı bir senaryo.
Peki Tolga, sana sorayım. Sen yaptığın için sana soruyorum. İstanbul Boğazı mı zor, Çanakkale Boğazı mı zor?
İstanbul daha zor tabii ki. İstanbul çünkü çok daha dar, akıntılar biraz daha yüksek ve trafik daha yoğun oluyor sıkışık dar alanlarda. Dolayısıyla İstanbul Boğazı çok daha zor. Çanakkale Boğazı çok daha geniş ve rahat bir boğaz.
Ama daha düzenebiliyorsunuz. Ama Narabur'un geçişi bayağı problemli ya. Orada çünkü karaya oturma...
Biraz rüzgar kalıyor, hafif akıntı evet. da oluyor ama İstanbul Boğazı hani girişten itibaren daha zorlu. Kesinlikle.
Yani benim kişisel deneyimim, gözlemim Narabur'un geçişinde sivil, yani bizim filo diyelim, yelkenci filosuyla gemi trafiği çok yakın düşüyorlar. Dolayısıyla o Narabur'un da gemilerin o 90 dereceye yakın dönüşüyle evet. aşağı inişteki şeyimiz, yani çok fazla birbirine çaparız verme durumu oluyor. Hele bir de hava yoksa, ki bilmiyorum hiç havasız geçtin mi Çanakkale Boğazı'nı. Yani o
bize denk gelmedi. Biz şanslıydık o konuda. 24 saat içinde iki boğazı da geçtik bayağı hızlı. Bizim Amasra'dan şeye kadar neredeyse Kaş'a kadar çok hızlı bir iniş oldu. Full böyle gece gündüz hani 20-25'in altına düşmedi rüzgar. Balonu da indirmedik. Çok hızlı bir şekilde indik. Ama her halükarda İstanbul Boğazı hani kuzeyden güneye total olarak baktığınızda bence daha zorlu ve dikkat edilmesi gereken bir bölge yani.
Peki Tolga, hazır İstanbul Boğazı'ndan söz ediyoruz. Bir de tabii benim çok önemsediğim ve sevdiğim Boğaz yarışları var. Maalesef yarışları diye çoğul söylüyorum. Çünkü onun ilk gündeme gelmesi, o zamanlar Yeni Yüzyıl'da yazıyordum haftada bir yelken yazıları. Orada ben önermiştim ya İstanbul Boğazı'nda yarış yapalım diye. Ama bunu önerirken aynı zamanda bir İstanbul Uluslararası Denizcilik Festivali'nin de ilk fişeği olsun diye. Fakat maalesef çok sevildi ve tabii sponsorlar tarafından da çok sevildi. Ve sanıyorum yılda 6-7 tane boğaz yarışı yapılıyor. Ve artık maalesef haber değerini kaybetti. Halbuki çok önemli bir parkur. Yani ben o parkuru Fransız yelkencilerle de yapmıştım. Yani bir tanesine sormuştum yarış nasıldı diye sordum. Ya bilmiyorum ki, etrafı manzarayı seyretmekten yarışa bakamadım demişti. ne dersin İstanbul'da bir uluslararası denizcilik festivali ve İstanbul Boğazı yan yana getirilse uluslararası bir ilgi odağı olabilir mi?
Olur tabii ki. İstanbul Boğazı çok özel bir yer. Şimdi maratonlar koşuluyor, triatlon yarışları yapılıyor. Boğazın içerisinde böyle yelken yapabileceğiniz coğrafya çok sayılı dünyada. Dolayısıyla çok güzel olur tabii ki. Neden olmasın?
Sen katıldın mı Boğaz yarışına?
Tabii birçok kez katıldım.
Başak sen?
Ben de katıldım. Hatta benim İtalya'dan misafirlerim oldu. Yine Fransa'dan misafirlerim oldu. Ağızları açık büyülenmiş bir şekilde o yarıştan geri döndüler. Hatta ben sonrasında İtalya'ya, Porto Venere'ye de başka bir yat yarışına da gittim. Yani onların burada aldığı zevkle bizim gidip orada iki tane şamandıra dövmemiz arasında çok büyük fark var. Kesinlikle bir festivale dönebilir. Hatta böyle kamplı 3-4 günlük otellerle anlaşılarak çok büyük bir organizasyona çevrilebilir. Ama işte, maalesef yavaş yavaş geliyoruz diyelim.
Aynen öyle.
Peki o zaman ben muhtemelen dinleyiciler de merak ediyordur. Ben de merak ediyorum. Tolga, sizin tekneniz nasıl bir tekne? Yarış teknesi mi yoksa gezi teknesi mi?
Bizim teknemiz 96 model 38 feet bir X yattı. Bir yarış teknesi. Aslında elimizde olan iki yarış teknesinden bir tanesiydi ama bu hani iki kişilik kullanıma daha uygun bir tekneydi. Ortalama hızları da bizi tatmin etti bu seyirde.
Başak, senin teknen nasıl bir tekne?
Benim teknem tam bir açık deniz teknesi ama sert denizlerin teknesi. Van de Stad, Hollandalı Van de Stad ofisinin tasarımı, Avustralya çeliğinden, Avustralya'da elle yapılmış bir tekne. 40 feet 16 ton. Ağırdır ama sağır değildir kesinlikle. Çok geniş bir yelken alanı var ve çok iyi bir donanımı var. Tamamen off-road için tasarlanmış bir tekne. Ama bakalım tabii ben ne kadar. Keşke Tolga ile Atilla'nın gördüğü şu durumu, yani 25 natları ben görsem.
İnşallah.
Peki bu dünya, Başak, dünya yolculuğu fikri nasıl gelişti? Yani bir kere mesleğin ne?
Ben psikoloğum ama hiç danışman psikolog olarak çalışmam. Hep uluslararası şirketlerde pazarlama, iletişim, stratejik pazarlama alanlarında çalıştım. Ve dünya seyahati zaten hep oradaydı, hep vardı. Ben bir şekilde kendimi hazırladım. Bu benim dördüncü teknem, eşimle ikinci teknemiz. Yani doğru tekneyi bulmak da bu işin hazırlığının bir parçasıydı. Tabii ki bu dünya seyahatini yapacağımız süre boyunca bizi idame ettirebilecek kadar da bir birikim yapmak durumundaydık. Ben sadece doğru zamanda, doğru yerde olacak şekilde çalışmaya devam ettim hayatım boyunca yapmak istediğim şey için.
Bu tabii dünya turu yapanların arasında yolda para kazanan tanıdıklarım da var. İşte hani tekne bakımı yapıyorlar. Daha amatör olanlar varsa işte arma bakımı vesaire filan gibi. Sizin var mı öyle bir el beceriniz? Başak?
Yani var. Biz zaten bu tekneyi iki kere refit ettik. En son geçen kış tam 10 ay karada kaldı. Yani Ömer'i zaten tek geçiyorum bu tür konularda. Tamamen avukatlıktan teknik ekibe terfi etmiş durımda. Ama ben bile boyasını, zımparasını, tesisatını, her şeyini tamir edebilir vaziyetteyim. Ama hiç deneyimlemediğimiz bir şey bilmiyorum. Yola çıkınca göreceğiz böyle fırsatların olup olmayacağını. Ya yani ben tenti de dikebilirim ama hani yolda biri gelip de bana Başak şu tentelerimi dik der mi bilmiyorum. Onu göreceğiz.
Vallahi derler de siz yapar mısınız? Ona zaman gösterecek. Peki bu uç noktalarda yelkenciliği deniyorsunuz. Burada aile çok önemli. Mesela Başak, annen baba ne yapıyorsun kızım? Gitmesene falan diyorlar mı?
Ah bu annem benden ne çekti bir bilsen. Yani başağın dağları mı çıkmadı kalmadı, motor tepelerinde mi dolaşmadı, teknelerle denizlere mi açılmadı. Yani bu programı önümüzdeki hafta sonu bir de Nesrin Hanım'la yapın siz. O anlat.
Severek yaparım valla. Çünkü yani şey çok önemli. Hep konuşulmaz ama yakın çevrenin tepkisi çok önemli. Hem olumlu hem olumsuzluk anlamında. Tabii Tolga bu anlamda şanslı çünkü zaten annesi babası tarafından denize.
Vallahi biz bir kere bile konuşmadık babamla öyle söyleyeyim.
Ya bu
Gittiniz mi
arada tabii
geldiniz mi tamam hadi geçmiş olsun diye kapattık mevzuyu.
şunu da söylemek isterim. Yani eşimin Ömer'in gerçekten konudaki desteği bence çok büyük bir takdiri hak ediyor. Hani günün sonunda evimizi istediğim gibi kullanabiliyorum. Hatta dalga geçiyor. Geçen gün tekneyi 3 gün aldın, 10 gün geri gelmedi. Ne iş bunlar falan diyor. Yani bir eş olarak bu tür konularda bu kadar açık gönüllülükle destek olması ben çok takdiri hak ediyor.
Evet. Peki çok az zamanımız kaldı. 43 dakikadır sohbetimiz sürüyor. 55 gibi filan kapatacağız. Yani 12 dakikamız filan var. Ben biraz hep bunu konuyu açıyorum ama farklı deneyimleri olan insanların farklı görüşleri olabiliyor. Biraz şu Tolga marinaları konuşalım. Bir taraftan işte yelken eğitimi veriyorsunuz. Yani bu aynı zamanda denize çıkacak insanlar demek. Ama bir taraftan da marinalar neredeyse insanları denizden uzaklaştırıyor maliyetleri yüzünden. Yani aşağı yukarı 5-6 senede bir tekne parasını marinaya bağlama parası olarak ödemek zorundasın. Bu da gerçekten küçük teknelere şans bırakmıyor. Sen ne diyorsun Tolga? Yerel yönetimler yani belediyelerin bu marina meselesine çözüm getirmeleri mümkün mü?
Yani birçok opsiyon var tabii ki ama burada işte coğrafya büyük etken. Şimdi Türkiye'de hani aktif yelken yapılan bölge Güney Ege bölgesi. Hisarönü Körfezi, Gökova Körfezi, Göcek, Fethiye, buralar. Buralarda da sonuçta kısıtlı bir kapasite var. Her sene satın alınan tekne sayısı artıyor. Charter filoları büyüyor. Ülkemize şimdi fiyat avantajı olduğu için yurt dışından çok fazla tekne kiralayan insanlar var. Burada kapasite yetmiyor artık. Aynı problemden biz de muzdaribiz. Burada Avrupa'da çok fazla örneği var bu işin. İlla bir marina olması gerekmiyor. Kapalı koylarda daha ufak teknelerin uyguna barınabileceği tonoz sistemleri mevcut. Teknenizi güvenli bir şekilde tonoza bağlayıp gidebiliyorsunuz. Hem de doğaya daha az zarar veren bir sistem. Daha hani sürdürülebilir bir versiyon. Bunlara biraz yönelmek gerekiyor bence. Yoksa marina yapa yapa bu iş biraz o zaman anda koylarımızdan oluyoruz. Ama tabii
Evet.
ki bence bir an önce müdahale edilmesi gereken bir konu. Çünkü sonuçta özel sektörde ilerliyor iş. Orada da bir fiyat standartizasyonu olmazsa devlet tarafından özel sektör istediği fiyatı koymakta serbest, ona kimse bir şey diyemiyor. Orada biraz devletin bence müdahale etmesi lazım. En azından atıyorum işte ticari bir tekne ise belli bir fiyat, özel bir tekneyse belli bir fiyat ya da yabancı bayraklı bir tekneyse belli bir fiyat gibi böyle ufak ayrıcalıklar olabilir. Ama sonuçta kar amacı güden bir operasyon olduğu için orada devlet kısıtlaması gelmediği sürece herkes istediği fiyatı verebiliyor haliyle.
Valla Tolga, hep hani karacı bir ülke toplumu olduğumuzu söylüyoruz. Mesela otopark meselesi teknelerin park edeceğin yerlere göre çok daha makul çözümler bulmuş durumda karada. Yani araba alırken otopark meselesini düşünmüyorsun. Arabamı nereye park edeceğim diye bir derdin yok. Mutlaka bir yer buluyorsun. Ve de makul bir şeyi var, maliyeti var. Ama tekne öyle değil. Başak'a soralım. Başak'ın uluslararası deneyimi de var. Bir sürü yerlere gitmiş.
Yani bizde marinacılık hep bir lüks işi. Yani Avrupa'nın birçok marinasında böyle palamar servisi yoktur. Gidersiniz, ararsınız, ben geliyorum nereye koyacağım diye, faksla ya da bir fotoğrafla işte A3'e koyacaksınız derler. Gidersiniz, kendi teknenizi kendiniz bağlarsınız. Anahtarınızı alırsınız ofisten, kapıların giriş kapılarını. Sonra da rezervasyonunuz bittiğinde çıkarsınız. Bizde palamar hizmetleri, marinaların içerisindeki tesisler, inanılmaz lüks sanitariler olduğu sürece zaten bu maliyet döngüsünden çıkamayız.
Evet, tabii bir de şöyle bir şey var, yani Tolga bunu daha iyi bilir. Bu marinaların bulundukları coğrafya katkıları da çok az mimarileri yüzünden. Yani öyle bir tesis ortaya çıkartıyorlar ki her türlü ihtiyacın orada karşılanıyor. Dolayısıyla o marinanın bulunduğu köye, kasabaya gelen teknelerin ve yelkencilerin vesaire bir katkısı olmuyor. Ne dersin, mesela Yalıkavak örneğini vereyim. Tolga?
Yalıkavak örneği biraz sert oldu, evet. Yalıkavak zaten yapılış amacıyla buradan biraz farklılaşan bir durum. Ama Başak'ın söylediğine katılıyorum. Yani Türkiye'de denizcilik işi biraz daha böyle lüks segmentli görüldüğü için yapılan konaklamalar da ona göre şekilleniyor. Bir de dediğim gibi şöyle sonuçta açık piyasa özel şirketler elinde dönüyor bütün sistem. Marina'nın sahibi ya da işletmesi daha fazla para kazanabileceğini görürse ya da yandaki marina'nın daha fazla para alabildiğini gördüğünde oradaki fiyat artışında hiçbir şekilde çekinmiyorlar. Sonuçta ben de bir işletme sahibi olsam ve bir marinam olsa, böyle bir devlet kısıtlaması olmasa, ben de kâr amacı gidiyor olsam bu şekilde ilerlemem gerekir.
Orada bir de üstlük alternatifin olmasa, bütün marinalar ağzına işte kadar dolu olsa.
Şu anki problem o. Her marinada şu anda Ege bölgesinde sıra var senelik kontrat yapmak için. Biz eski müşteri olduğumuz için resmen böyle gözümüzün içine bakıyorlar. Hani gidecek misiniz, yenilecek misiniz artık diye. Çünkü bizden sonra gelen kişilere muhtemelen 1,5-2 katı fiyat verebilecekler. Orada dediğim gibi biraz devletin gerekli mercilerinin bu işe biraz daha müdahale edip belli standartlar getirmesi bizim adımıza işi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Onun evet, tabii, zor. Yani özel sektörde kaldığı sürece böyle devam edecek. Yani.
Tabii biz hep Türkiye'de denizcilik diye konuşuyoruz ama aslında bir de Türkiye'deki denize çıkan insanların profilini de incelemek lazım. Belki Başak bir psikolog olarak buna daha iyi karşılık verebilir. Yani Türkiye'de genelde tekne alıp marinaya bağlayıp işte marinada geçen zaman yılın %80'ini içeriyor. O da yeme içme, işte misafir ağırlama gibi. Yani deniz tutkusu ile tekne sahibi sayısı arasında bir çelişki var gibi geliyor bana. Ne dersin Başak?
Burada boşlukları doldurun yapsak, tekneleri çıkarsak, onun yerine başka bir şey koysak Türkiye için o da uyar. Çünkü bizim en büyük problemimiz bence eğitimsizlik. Yani marinada teknesinde oturan, onun kıçında yiyip içen, hiç çıkmayan kişinin en büyük problemi zaten o tekneyi oradan çıkartıp nasıl çıkartacağını, nasıl yelken yapacağını, nasıl geri koyacağını bilmemesi. Yani bir sürü eğitim veren kuruluş var, kurum var ama yelkencilerimizin birçoğunun hiç eğitimi yok. Denizcilerimizin birçoğunun eğitimi yok. Amatör denizci belgesinin son 2-3 senedir ne koşullarda dağıtıldığını hepimiz biliyoruz.
Evet.
İlk önce bu eğitimsizlik problemini çözmemiz lazım denizci olmak istiyorsak.
Yani herhalde Tolga en iyi bilir. Yani güneydeki koylarda akşam demirlemeye gelen tekneler ya da sabah demir alan teknelerin yarattığı karmaşa, yani o amatör denizci ehliyeti olan ama denizcilik bilgisi çok düşük seviyede olan insanların yarattığı karmaşa, yani demirin üzerine demir atılması, onun üzerine başka demir atılması vesaire. Ne diyorsun Tolga? Biraz da Yelkencileri mi eğitmek lazım? Denizcileri mi eğitmek lazım?
Bence bu kadar negatif de olmaya gerek yok bu konuda. Yavaş yavaş düzelecek. Sonuçta gelişen bir sektör. Yeni artmaya başladı. Pandemiden sonra özellikle. Yavaş yavaş.
Tolga'cığım, bin yılı aşkındır zamandır bir yarımadada yaşıyoruz. Daha ne yavaş yavaş?
ama yeni yeni para kazanmaya başladık. Anca tekne alabiliyoruz, öyle düşündük. İnsanlar yeni yeni gelmeye başladı. Bence zaten negatif olmamak lazım ya. Yavaş yavaş kendi hızında toparlanır. Sonuçta eğitim veren kurum sayısı arttıkça, işe de ilgi duyulmaya başlandıkça bir şekilde ilerleyecektir yani. Çok da karamsar olmamak lazım.
Peki ben sana sorayım, bir yelken eğitmeni olarak, denizcilik eğitmeni olarak senin profil değerlendirmen nasıl? Kimler geliyor size? Kaç yaşı grubu? Hangi segment?
Valla bize gelen öğrenci profili gayet böyle, tabii ki 30 yaş üstü genelde, 35 yaş üstü. Ama hani yelken kısmına daha çok ilgili oldukları için gerçekten öğrenmeye ve mümkünse uzun seyahatler yapma amaçlı bu işi öğrenmeye geliyorlar. Çok fazla marinacı öğrenci olmuyor bizde. Dolayısıyla onun hani cevabını benim vermem çok doğru olmaz. Çünkü bize gerçekten öğrenmek için geliyor insanlar. O yüzden de biraz böyle şey pozitif konuşuyorum. Çünkü geçtiğimiz senelerde çok fazla yelken okulu açıldı. Çok fazla eğitim veren insan var. Bunların artması da talebin olduğunu gösteriyor. Talep varsa da bu eğitim gitgide yayılacağı manasına geliyor. Dolayısıyla bence kültür oturdukça eğitim kısmı da oturacaktır beraberinde.
Peki o zaman ben Başak'a sorayım. Onun uzmanlık alanına giriyor. İyi bir yelken eğitmeni, denizcilik eğitmeninin nasıl bir insan olmalı? Mesela ben çok kötüyüm. Ben çok sabırsızım.
Evet, yani, sabırlı olmalı diyecektim. Ben de yapamam mesela. Yani ben istedim ki anlattığım şey bir kere de anlaşılsın. Öyle 2-3 kere tekrar etmeyeyim. Tek tek göstermeyeyim. Lep demeden leblebiler anlaşılsın.
Yani ben de çok sabırsızım. Yani o vince o halat saat yönünde 3 kere sarılacak. Bunu bir kere söylersin, 2 kere söylersin.
Ya ben aşırı kuralcıyım.
Diyorsun ondan sonra. Bilmiyorum Tolga, sen nasılsın? Sabırlı mısın?
Herkes bu kadar hızlı öğrense biz nasıl para kazanacağız? Tabii ki. Bir kere gelecek, 2 kere gelecek, 3 kere gelecek. Yavaş yavaş öğrenecek. yok hakikaten sabır gerekiyor. Herhangi bir konunun eğitimini vermek, sadece o işi bilmek yetmiyor. Gerçekten anlatabilmek, sabretmek başka bir yeti. O da bize sonuçta babamdan geçen bir yeti olduğu için biraz daha aşikarız konuyu, ama tabii ki çok kolay bir şey değil.
Benim Fenerbahçe'de bir komşum vardı. Alp soyadını hatırlamıyorum şimdi. Sonra o gitti İngiltere'de Yachtmaster şeyi de aldı. Ben mesela ona hayrandım. Her seferinde hiç bıkmadan defalarca aynı şeyi anlatabiliyordu ve ben şaşkınlıkla izliyordum Alp'i. Yani inanılır gibi değildi. Bir de tabii şu var, sen hani bir kere öğrenecek, iki kere öğrenemediğini bilmek de önemli bir meziyet değil mi Başak? Benim tekneme insanlar geldi yelken kursundan çıkmış. Yani otur bir vaziyetinde hepsi. Hiçbir şey öğrenmemişler.
Ya bence yelken yapmak öğrenme eşiği çok yüksek bir spor. Mesela benim yelkene eşdeğer hayatta gördüğüm tek şey kitesurf. Ama kitesurf'tan öğrenme eşiği çok düşük. Yani hemen keyif almaya başlayacağınız bir şey. Yelken öyle değil. Defalarca yapacaksın, tekrarlayacaksın, bir şeyler öğreneceksin. Anca ondan sonra bir sonraki aşamaya geçebilirsin.
Valla ben herkese şunu söylüyorum. Ben işte 5 yaşından beri denizdeyim ve hala öğreniyorum. Çoğu zaman hala güvertede kendimi "Beysun bu salaklığı yapmamalısın" diye yakalıyorum. Dolayısıyla yani 3 saat ya 15-20 saat yelken kursuna gittim, ben öğrendim değil bu mesele. Mesela ben bir şey öğretmeye başlasam hiçbir zaman o öğrenme sürecinin bitmeyeceğini anlatırdım ilk başlık olarak. Ne dersin Tolga?
Aynen öyle. Yok, bizim için de her şey aynı şekilde geçerli. Mesela bu seyirde bile fark etmediğimiz ve bir sonraki seyirde değiştirmemiz gereken bir sürü şey öğrendik. Denizde hakikaten sonu yok yani. Hepsi tecrübeyle alakalı.
Peki. 55'e geldik. Zamanımız bitti. İkinize de çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Seni ve Atilla'yı tebrik ediyoruz. Yeni rekor sizde.
Teşekkürler.
Başak'a iyi seyirler diliyorum ama kafadan Başak Tolga'nın rekorunu kıracak. Ona çok eminim.
Başarılar şimdiden. Umarım. İyi seyirler diliyorum.
Peki. Çok tekrar çok çok teşekkür ettim. Başak, sana tekrar iyi seyirler. Seni umarım Boğaz'dan gündüz geçersin ve sana eşlik ederiz Boğaz boyunca.
Mutlaka. Gündüze denk gelirse zaten haber veririm.
Tamam. Peki. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Evet, açıklarız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.